Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turkuk.org. E-posta bilgi@turkuk.org.
Timur ve Arkadaşları. Arkadi Gaydar. Analiz basım, 1. basım Temmuz 2000. Rusça aslından çeviren Huraman Nevruzova. Okuyan Feyza Çağlar. Moskova yakınlarındaki sayfiyede garip şeyler oluyor. Sabahları yataklarından kalkanlar bahçedeki fıçılarının suyla dolduğunu, dağınık odunların dizildiğini görüp şaşırıyorlar. Ağaca kurulmuş bir salıncak ya da bir demet çiçekle de karşılaşabiliyorlar. Keşke sürprizlerin hepsi sevimli olsa. Ama elma ağaçları boşaltılmış ya da bahçe çitleri kırılmış da olabiliyor. İyi ama bunları kim yapıyor? Elinizdeki kitap 1939-1945 yılları arasındaki İkinci Dünya Savaşı'nın en civcivli günlerinde Sovyetler Birliği'nde yazılmış ve en çok okunan çocuk kitaplarından biri olmuştur. Bugünün Rusya'sında bu kitaptan hala biz İkinci Dünya Savaşı'nı Timurlar sayesinde kazandık diye söz ediliyor. Kitabın bu denli çok okunması, sevilmesi ve etkili olmasında ilk gençlerin ruhuna çok uygun, canlı, incelikli, esprili ve zeki kurgusunun büyük payı var. Tam anlamıyla bir solukta ve keyifli okunuyor. Bu kitabı okuyun, bir kitabın nasıl savaş kazandırabileceğini göreceksiniz. Kaynak Yayınları Çocuk Kitapları. İçindekiler. Timur ve Arkadaşları. Sefer, Vicdan. Sunuş. Elinizdeki kitap 1939-1945 yılları arasındaki İkinci Dünya Savaşı'nın en civcivli günlerinde Sovyetler Birliği'nde yazılmıştır. Yazıldığı günden sonra Sovyetler Birliği'nde en çok okunan çocuk kitaplarından biri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çocuk olanlar, onların çocukları, torunları ve hatta torunlarının çocukları, belki de peşi peşine gelen 3-4 kuşak bu kitabı okuyarak büyümüştür. Kitap Alman işgali yıllarında toplumun savaşa hazırlık ihtiyacının oluştuğu dönemde yazılmıştır. Yazar Arkadi Gaydar, baş karakter Timur Gagayev ve arkadaşlarında Sovyet toplumunda gözlemlediği yeni oluşan kültür ve değerleri somutlaştırdı. Bu yüzden Timur, Sovyetler Birliği'nde daha sonra yazılacak olan çocuk kitapları kahramanlarının da öncülü oldu. Öyküde işgal altındaki vatanda derin vatan sevgisi ve dayanışma ruhuyla hareket eden, haklılıklarına gönülden inanan Timur önderliğindeki bir grup çocuk ve onları her zaman yanlış anlayan büyükler arasında gelişen ve giderek karmaşıklaşan olaylar ince bir mizah anlayışıyla anlatılıyor. Sanırız kitabın bu denli çok okunması, sevilmesi ve etkili olmasında ilk gençlerin ruhuna çok uygun, hareketli, incelikli, esprili ve zeki kurgusunun büyük payı var. Tam anlamıyla bir solukta ve keyifle okunuyor. Timur ve Arkadaşları isimli bu kitaptan bugünün Rusya'sında hala biz savaşı Timurlar sayesinde kazandık diye söz ediliyor. Yazarları arasında pedagog ve eğitimcilerin bulunduğu 15 kişinin ortak çalışmasıyla hazırlanan 1977'de Moskova'da yayınlanan Çocuk Edebiyatı adlı kitapta bütün Sovyet ülkelerinde Timurcu hareket yayıldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyet ordusu üyelerinin ailelerine yine Timurlar yardım etti deniliyor. Kitabın renkli dünyasına dalacak olan okura son olarak Timur'un aynı zamanda Arkadi Gaydar'ın oğlunun adı olduğunu ve Arkadi Gaydar'ın hayatını İkinci Dünya Savaşı'nda cephede kaybettiğini de söyleyelim. Kitabın sonuna Gaydar'ın iki kısa öyküsünü de ekledik. Timur ve arkadaşlarını Rusça aslından Huraman Nevruzova çevirdi. Son iki öyküsünün çevirisi yine Rusça aslından Mehmet Perinçek tarafından yapıldı. Timur ve Arkadaşları. Zırhlı tümen kumandanı Albay Aleksandrov 3 aydır evine uğramıyordu. Herhalde cephedeydi. Albay yaz ortalarında evine telgraf çekti. Telgrafta kızları Olga ve Jenya'ya tatillerinin kalan kısmını Moskova yakınlarındaki yazlıkta geçirmelerini öneriyordu. Çiçekli başörtüsünü ensesine doğru iten, ardından paspasın sopasına yaslanan Jenya, Olga'nın karşısında durmuş somurtarak onu dinliyordu. Olga, Ben eşyaları alıp gidiyorum. Sen de evi toparla. Kaşlarını oynatmana hiç gerek yok. Dudaklarını da yalama. Sonra kapıyı kilitler, kitapları kütüphaneye teslim edersin. Arkadaşlarınla oyalanmadan doğru istasyona git. İstasyondan babama şu telgrafı gönder. Sonra trene bin ve yazlığa gel. Jenya, beni dinlemek zorundasın. Ben senin kardeşinim. Ben de senin. Evet ama ben daha büyüğüm. Sonuçta babamız böyle istiyor. Avluda uzaklaşan arabanın sesi duyulduğunda Jenya rahat bir soluk aldı. Çevresine göz gezdirdi. Her yan çok dağınıktı. Tozlu aynaya yaklaştı. Aynaya babasının karşı duvarda asılı resmi yansıyordu. Peki ne yapalım? Olga yaşça benden büyük. Şimdilik onu dinlemek zorundayım. Ama buna karşın Jenya'nın burnu, dudakları, kaşları tıpkı babasınınkiler gibi, galiba huyları da babasına benzeyecek. Jenya saçlarını başörtüyle sıkıca topladı. Sandaletlerini çıkardı, eline bir bez aldı. Masa örtüsünü kaldırdı, kovayı musluğun altına yerleştirdi. Süpürgeyi alıp çöpleri bir köşeye topladı, gaz ocağını yaktı. Yerler su içinde kalmıştı. Çinko leğendeki sabun köpükleri balonlar halinde uçuşuyordu. Yoldan gelip geçenler askılı kırmızı elbiseli yalın ayak kızın 3. katın pencere kenarlarında camları cesaretle silişini şaşkınlıkla seyrediyorlardı. Yük arabası upuzun geniş ve güneşli yolda hızla ilerliyordu. Olga hasır bir koltukta oturuyordu. Ayaklarını bavulun üstüne uzatmıştı. Bir yandan yumuşacık bohçaya abanıyordu. Dizlerinin üzerine yatmış sarı kedicik patileriyle çiçek demetiyle oynuyordu. 30. kilometredeyken Kızıl Ordu'nun motosiklet koluyla karşılaştılar. Tahta sıralarda yan yana oturan, tüfeklerinin namlusu havaya çevrili Kızıl Ordu askerleri neşeyle şarkı söylüyorlardı. Şarkıları duyulur duyulmaz geçtikleri tüm köylerde pencere ve kapılar ardına kadar açılıyordu. Çitlerin arkasındaki kapılardan neşeli çocuklar koşarak çıkıyordu. Ellerini sallıyor askerleri ham elma fırlatıyorlardı. Peşlerinden hurra diye bağırışıyorlardı. Hemen sonra şakalaşarak akpelin ve ısırga notlarının içine dalıyorlardı. Yük arabası köy yoluna kıvrıldı. Sarmaşıkla örtülü yazlık evin karşısında durdu. Şoförle yardımcısı arabanın kenarlarını açarak eşyaları boşaltmaya başladı. O sırada Olga camekanlı terası açıyordu. Oradan kocaman bakımsız bahçe gözüküyordu. Bahçenin dibinde biçimsiz iki katlı ambar vardı. Ambarın damında küçük bir kızıl bayrak dalgalanıyordu. Olga arabaya geri döndü. Komşuları yaşlı ama zinde sütçü teyze ona doğru yaklaştı. Yazlık evin camlarını, yerlerini, duvarlarını birlikte silmeyi önerdi. Sütçü kadın leğenlerle temizlik bezlerini hazırlarken Olga da yavru kediyi alıp bahçeye geçti. Serçelerin gagaladığı vişne ağaçlarının gövdesinde sıcak reçineler parlıyordu. Çevreye dağ çileği, papatya ve akbelin kokuları yayılmıştı. Ambarın eskimiş damı delik deşikti. Bu deliklerin içinden geçen ne olduğu belirsiz incecik teller yukarılara doğru uzanarak ağaçların yapraklar arasında kayboluyordu. Olga ceviz ağaçlarının arasından geçerken yüzüne yapışan örümcek ağını temizledi. O da ne? Damın üstündeki kızıl bayrak artık gözükmüyordu. Yalnızca sapı vardı. Tam o sırada heyecanlı fısıltılar duydu. Birden hantal merdiven, hani şu ambarın penceresine yaslanmış olan, kurumuş dalları kırarak duvar boyunca gıcırtılarla kaydı ve dul avrat otlarını ezerek gürültüyle düştü. Damın üzerindeki teller sarsıldı. Gürültüden ürken kedi yavrusu Olga'nın elini tırmalayarak doğru ısırganın içine daldı. Olga şaşkınlık içinde duraksadı. Çevresine bakındı, kulak kabarttı. Ama ne ağaçların ne de komşu çitlerin arkasında ses seda vardı. Ambarın penceresinde de kimsecikler görünmüyordu. Eve geri döndü. Sütçü kadın Olga'ya yabancı bahçeler de yaramazlık yapan çocuklardır diye açıkladı. Dün komşunun iki elma ağacını boşaltmış, armut ağacını kırmışlar. İnsanlar çok değişmiş, yaramazlar. Kuzum benim, oğlumu Kızıl Ordu'ya yolcu ettim. Gittiğinden beri içkiye el sürmedi bile. Elveda anneciğim diyordu. Gitti canımın içi rüzgar gibi, canım benim. Akşama doğru içim çok sıkıldı haliyle, gözlerim doldu. Gece yarısı uyandığımda kulağıma tuhaf sesler geldi. Sanki avluda birileri var gibiydi. Evet dedim kendi kendime, artık yalnız başınayım. Sırtımı kimseye dayayamam. Ayrıca beni korkutmak için fazla bir şey gerekmiyor ki. Bir tuğlayı kafama indirdin mi tamamdır. Neyse ki hiçbir şey çalmamışlar. Avluda dolaştıktan sonra çekip gitmişler. Benim avluda tahta bir fıçı duruyordu. İki kişi bile deviremez. İşte onu 20 adım falan kapıya doğru itmişler. Bu kadar. Gelen kişiler kimdi, neyin nesiydi orasını bilmiyorum. Akşamüstü temizlik işi bittikten sonra Olga kapının önündeki merdivene çıktı. Deri kutusunun içinden babasının doğum gününde hediye ettiği beyaz renkli, sedefli akordiyonu çıkardı. Akordiyonu dizlerinin üstünde dikeltti. Kayışını omzundan geçirdi. Son zamanlarda işittiği şarkının sözlerine müzik uydurmaya başladı. Ah bir bilseniz bir kere daha sizi görebilsem. Ah bir kerecik daha olsa. İki defa ve üç defa. Ama siz bilmeyeceksiniz bile. Hızlı uçağınızdayken tank hızlılığına dek sizi nasıl beklediğimi. Evet, havacılar, pilotlar, bombalar, makineli tüfekler. İşte uçtuğunuz uzaklara ne zaman geri döneceksiniz? Bilmiyorum ne zaman. Ne olur yeter ki geri dönün. Ne zaman olursa olsun. Olga şarkıyı mırıldanırken bir yandan da çitin dibinde çalıların olduğu karanlıkça yara durmadan göz atıyor, endişeleniyordu. Şarkıyı bitirdi, ayağa kalktı. Çalılığa doğru yürüdü, yüksek sesle seslendi. Bana bakın, neden saklanıyorsunuz? Burada ne işiniz var? Çalılığın arkasından sade beyaz takım elbise giymiş bir adam çıktı. Kafasını eğdi. Olga'ya kibarca şöyle dedi. Saklanmıyorum. Ben de biraz sanatçı sayılırım. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Yalnızca durdum ve dinledim. Ama sokaktan da dinleyebilirdiniz. Çitten neden atladınız ki? Ben mi? Çitten mi? Adam kırgın bir sesle konuşmuştu. Affedersiniz ama ben kedi değilim. Çitin köşesindeki tahtalar kırılmış, arasından geçtim. Anlaşıldı diyerek gülümsedi Olga. İşte kapı. Lütfen onu kullanarak dışarı çıkın. Adam söyleneni yaptı. Tek kelime etmeden kapıdan çıktı. Ardından kapının sürgüsünü çekti. Bu Olga'nın pek hoşuna gitmişti. Bir dakika bekler misiniz diyerek merdivenden indi. Adamı durdurdu. Siz kimsiniz? Sanatçı mı? Hayır dedi adam. Ben makine mühendisiyim ama boş zamanlarımda fabrikamızın amatör operasında oynuyorum ve arya söylüyorum. Dinleyin dedi Olga. Beni istasyona kadar geçirir misiniz? Kardeşimi bekliyorum da. Akşam oldu. Hava da karardı. O ise hala ortalıkta yok. Kimseden korkmam ama buraların yabancısıyım. Yolları tam olarak bilmiyorum. Durun durun. Neden kapıyı açıyorsunuz ki? Beni orada da bekleyebilirsiniz. Olga akordiyonu içeri götürdü. Sırtına bir şal aldı. Akşam çiğiyle çiçek kokan karanlık sokağa çıktı. Jenya'ya çok kızmıştı. Bu yüzden yol arkadaşıyla pek fazla konuşmuyordu. Yol arkadaşı ona isminin George olduğunu, soyadının Gareyev olduğunu söyledi. Otomobil fabrikasında makine mühendisi olarak çalıştığını anlattı. Onlar Jenya'yı beklerken iki tren geçti. Sonunda üçüncü, yani sonuncu trende gelip gitti. Şu yaramaz kızcağız başımı çok ağrıtacak dedi Olga. Yaşım 40, hiç değilse 30 olsaydı. Oysa ben 18, o 13 yaşında. İşte bu yüzden beni hiç dinlemiyor. 40 yaşa gerek yok diye kesin olarak reddetti George. 18'inden iyisi mi var? Boşuna endişeleniyorsunuz. Kardeşiniz sabah erkenden gelir. Peron boşalmıştı. George sigara tabakasını çıkardı cebinden. Tam o anda iki yeni yetme yanlarına yaklaştı. Ateş almak için sigaralarını çıkardılar. Kibritin aleviyle çocuklardan birinin suratı aydınlanmıştı. Delikanlı dedi George. Bana sigaranı uzatmadan önce merhabalaşman gerekir. Zira sizinle tanışma onuruna parkta ulaşmıştım. Hani büyük bir gayretle yepyeni çitinin tahtalarını kırdığınız parkta. İsminiz Mihail Kvakin, öyle değil mi? Delikanlı sesli sesli burnundan nefes alıyordu. Geri geri çekildi. George de bu arada kibriti söndürdü. Olga'yı kolundan tutarak yürüdü. Onu evine geçirecekti. Onlar uzaklaştıktan sonra ikinci çocuk sordu. Şu propagandacı da nereden çıktı? Buralı mı? Buralı dedi umursamazca Kvakin. Şu Timka Gareyev var ya, onun dayısı. Timka'yı bulup pataklamak lazım. Duyduğuma göre takım oluşturmuşlar. Bize karşı bir şeyler çeviriyor olmalılar. Çocuklar konuşurken istasyon platformunun sonundaki ışıkların altında bastonuna abanarak merdivenlerden inen ağırbaşlı beyaz saçlı bir beyefendiyi fark ettiler. Bu adam oranın yerlilerinden Doktor Kolokolçikov'du. Kvakin'in arkadaşı adamın peşinden koşuşturarak yüksek sesle kibritinin olup olmadığını sordular. Ama onların ne sesleri ne de görünüşleri beyefendinin hoşuna gitmişti. Bu yüzden arkasını dönerek bastonuyla onları tehdit etti ve evinin yolunu tuttu. Jenya Moskova garından babasına telgraf çekmeye fırsat bulamamıştı. Bu nedenle trenden iner inmez ilçe postanesini aramaya koyuldu. Eski bir parkın içinden geçerken çan çiçeği toplamaya başladı. Farkına varmadan bahçeler arasında kalan iki sokağın sapağına çıkıverdi. Bu sokakların tenhalığı yanlış yere düştüğünü gösteriyordu. Yakınlarda küçük kıvrak bir kız inatçı bir keçiyi söverek sürüklüyordu. Lütfen söyler misin canım diye bağırarak Jenya, postane ne tarafta? Tam o anda keçi hızla öne sıçradı, boynuzlarını çevirdi ve park boyunca dört nala koştu. Kızcağız da onun peşinden. Jenya etrafa bakındı, kimseler yoktu. İki katlı yazlık bir evin bahçe kapısını açtı ve girişe doğru yürüdü. Lütfen bana postane yolunu tarif eder misiniz diye yüksek sesle ama kibarca sordu. Yanıt veren olmadı. Biraz durdu, düşündü. Sonra kapıyı açtı ve koridordan geçilen odaya girdi. Evde kimse yoktu. Böyle olunca çok utandı. Tam dışarıya çıkmak üzere harekete geçmişti ki masanın altından açık sarı tüylü kocaman bir köpek çıkıverdi. Köpek şaşkına dönmüş kıza dikkatle baktı. Sonra sakince havlayarak kapının tam önüne yattı. Sen, hey aptal diye korkarak bağırdı Jenya. Ben hırsız değilim. Evinizden hiçbir şey almadım. İşte bu bizim evimizin anahtarı. Bu babama göndereceğim telgraf. Benim babam kumandan, anladın mı? Köpek susuyor ve hiç kıpırdamıyordu. Jenya yavaş yavaş ardına dek açık pencereye doğru ilerledi. Bir yandan da köpekle konuşuyordu. Evet, yatıyorsun öyle değil mi? Hiç kalkma. Sen iyi bir köpeksin. Akıllı bir köpeğe benziyorsun. Çok sempatiksin. Ama Jenya pencerenin kenarına tam dokunmuştu ki o sempatik köpek gazaplı gazaplı böğürerek yerinden fırladı. Jenya korku içinde koltuğa atlayarak ayaklarının altına sakladı. Ağlamaklı, "Çok tuhaf," dedi. "Sen korsanları, casusları yakala, bense insanım, anladın mı?" Köpeğe dilini gösterdi. "Salak." Anahtarla telgrafı masanın kenarına bıraktı. Ev sahiplerini beklemekten başka çare yoktu. Aradan 1-2 saat geçmişti. Hava kararmıştı. Açık pencereden uzaktan geçen trenin düdük sesleri, köpek ağlaması ve voleybol topunun vuruşları işitiliyordu. Bir yerlerde gitar çalıyorlardı. Yalnızca şu gri renkli yazlık evin çevresi sessiz ve hareketsizdi. Jenya başını koltuğun sert yastığına yaslayarak usul usul ağladı. Sonunda derin bir uykuya daldı. Sabah erkenden uyandı. Dışarıda yağmurun altında yıkanan yumuşak yapraklar sallanıyordu. Biraz öteden kuyu tekerleğinin gıcırtısı duyuluyordu. Bir yerlerde odun kesiyorlardı. Ama Jenya'nın olduğu yazlık ev eskisi gibi sessizdi. Şimdi Jenya'nın başının altında yumuşacık deri yastık, üzerinde ise ince bir çarşaf vardı. Köpek de ortalıkta gözükmüyordu. Demek gece buraya birisi gelmiş. Jenya koltuktan fırladı, saçlarını arkaya attı, buruşmuş elbisesini düzeltti. Masanın üzerinden anahtarları, telgrafı aldı ve hızla kaçmak istedi. Çıkmak üzereyken masanın üstünde bir not gördü. "Arkadaş, çıkarken kapıyı sıkıca kapa." Notun altında bir de imza vardı. "Timur." "Timur mu? Timur da kim? Bu adamı bulup teşekkür etmeliyim." Yan odaya bakındı. Burada çalışma masası, masanın üzerinde de kalem takımı, kül tablası ve küçük bir ayna vardı. Sağ tarafta otomobillerde kullanılan meşin kollukların yanında eski bir revolver, dipnot, fişek koymaya yarayan bölümü silindir biçiminde ve namlu gerisinde olan tek parçadan oluşmuş tabanca altı patlar duruyordu. Hemen masanın yanında eski püskü, kınına yerleştirilmiş eğri bir Türk kılıcı vardı. Jenya anahtarlarla telgrafı bıraktı. Kılıcı kınından çıkararak yukarıya doğru kaldırdı ve aynaya göz attı. Oldukça sert ve gazaplı görünüyordu. Ama bu yalnızca bir görüntüydü. "Böyle bir resim çektirsem, okulda herkese göstersem, babam bu kılıcı cephede kullanmış diye bir yalan kıvırırım. Sol elime de revolveri alırım. İşte böyle. Evet evet, bu daha iyi oldu," diye düşündü. Kaşlarını çattı, dudaklarını büzdü. Aynayı nişan alarak tetiğe bastı. Odada bir gürültü koptu. Duman camları bürüdü. Küçük ayna kül tablasının üzerine devrilmişti. Jenya anahtarlarla telgrafı masanın üstünde bırakarak kendini bu tuhaf ve tehlikeli evden telaşla dışarı attı. Nasıl olduysa nehrin kıyısına çıkmıştı. Artık ne Moskova'daki evin anahtarları, ne telgraf makbuzu, ne de telgrafın kendisi vardı. Şimdi Olga'ya her şeyi, ama her şeyi anlatmak zorundaydı. Köpeği, geceyi geçirdiği boş sahipsiz evi, Türk kılıcını, en sonunda mermi sesini. Çok kötü. Babası olsaydı her şeyi anlardı, oysa Olga anlamaz. O ya kızar ya da ağlayıverir. Ağlaması daha beter. Ağlamayı Jenya da becerir ama Olga'nın gözyaşlarını görür görmez içinden ya telgraf direğine, ya upuzun bir ağaca, ya da çatı katının borusuna tırmanmak geliyor. Biraz cesaret toplamak için nehre girdi, yıkandı. Acele etmeksizin kendi yazlık evlerini aramak üzere yola koyuldu. O merdivenlere ayak bastığında Olga mutfaktaydı ve gaz ocağını yakıyordu. Ayak seslerini duyan Olga arkasına döndü. Öfke içinde Jenya'ya doğru dikti bakışlarını. "Merhaba Olga," dedi en üst basamakta duran ve gülümsemek için gayret eden Jenya. "Olga, yoksa bana kızacak mısın?" "Kızacağım," dedi gözlerini kardeşinden çekmeyen Olga. Jenya boyun eğmiş bir sesle, "Kızarsan kız," dedi. "Neler oldu bir bilsen, inanılmaz olaylar geldi başıma. Olga, senden rica ediyorum, kaşlarını oynatma. O kadar da korkunç bir şey değil. Anahtarlarımı kaybettim, babama telgrafı gönderemedim." Jenya gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Her şeyi bir hamlede anlatmak istedi. Aniden giriş kapısı açıldı, avluya tüylü bir keçi girdi. Boynuzlarını eğerek bahçenin içine koştu. Keçinin peşinden Jenya'nın tanıdığı yalın ayak kız da girdi avluya. Durumdan faydalanan Jenya, bu tehlikeli sohbeti keserek keçiyi kovmak için bahçeye koştu. Keçinin sahibine ulaştığında onun keçinin boynuzlarını yakaladığını gördü. Kız hızlı hızlı soluk alıyordu. "Sen bir şey düşürdün mü?" diye sordu konuşurken bir yandan da keçiyi pataklayan kız. "Hayır," diye yanıtladı Jenya. "Ya bu kimin? Senin değil mi?" Kız ona Moskova'daki evin anahtarlarını gösterdi. "Benim," dedi fısıltıyla Jenya. Bu arada çekinerek terasa doğru bakındı. "Bu anahtarlar, bu mektup, bu da alındı makbuzu. Telgraf gönderildi." Bunları bir çırpıda söyledi kız. Kağıt rulosunu Jenya'nın eline sıkıştırdı. Keçiyi bir daha patakladı. Keçi giriş kapısına doğru koştu. Yalın ayak kız ise dikenlerin, ısırganların üzerine basarak koşarak çıktı. Anında yok oldular. Jenya omuzlarını sıkıştırdı. Sanki keçi değil, o pataklanmıştı. Ardından kağıt rulosunu açtı. "Bu anahtarlar, bu da telgraf makbuzu. Demek ki telgrafı birisi yollamış. Ama kim? İşte mektup. Neyin nesi bu böyle?" Mektupta mavi kalemle, kocaman harflerle şöyle yazıyordu: "Arkadaş, evde kimse yok, korkma. Her şey yolunda. Kimseye sır vermem." Aşağıda da imza vardı: "Timur." Jenya büyülenmiş gibiydi. Mektubu cebine sakladı. Sonra omuzlarını düzeltti. Rahat rahat Olga'ya doğru yürüdü. Olga aynı yerde duruyordu. Gaz ocağını yakmaya çalışıyordu. Gözlerinde yaş vardı. Olga diye kederle seslendi Jenya. Şaka yaptım. Neden kızıyorsun ki bana? Evde temizlik yaptım, camları sildim, özenle çalıştım. Bezleri bile yıkadım, yerleri sildim. İşte bu anahtarlar, bu babamın telgrafının alındı makbuzu. Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Bak eğer istiyorsan senin için çatıdan ısırganın içine atlayabilirim. Jenya Olga'nın yanıtını beklemeden onun boynuna atladı. Seni merak ettim dedi umutsuzluk içinde Olga. Hep yersiz şakalar yaparsın. Babam beni tembihlemişti. Jenya bırak beni. Jenya görmüyor musun ellerim gaz yağı içinde. En iyisi tencereye süt doldur ve tencereyi ocağın üstüne koy. Ben şakalaşmadan yapamıyorum diye mırıldandı Jenya. Olga lavabonun önündeydi. Jenya süt dolu tencereyi gaz ocağının üzerine gürültüyle yerleştirdi. Sonra cebinde sakladığı mektubu yokladı ve Olga'ya sordu. Olga Allah var mı? Hayır diye yanıtladı Olga ve kafasını musluğun altına tuttu. Ya kim var? Beni rahat bırak diye sıkıntıyla yanıtladı Olga. Kimse yok. Jenya biraz sustuktan sonra sordu. Olga peki bu Timur kim? O Allah değil. Bu ismi taşıyan bir kral vardı. Kötü kalpli, topal, orta çağda yaşamış birisi dedi elini yüzünü yıkayan Olga. Ya kral değilse, ya kötü kalpli değilse, ya orta çağdan kalma değilse, o zaman kim alıyor peki? O zaman bilmiyorum, rahat bırak beni. Timur'u ne yapacaksın? Çünkü galiba bu adamı seviyorum. Kimi? Olga şaşkınlık içinde sabunlu yüzünü kaldırdı. Ne konuşuyorsun, neler uyduruyorsun sen orada? Bir rahat bırakmadın elimi yüzümü yıkayayım. Bekle, babam geldikten sonra senin karmaşık sevgi ilişkilerini çözer. Babam diye hüzünle iç geçirdi Jenya. Babam gelirse fazla uzun kalamaz ki. Hem o kimsesiz güçsüz birine acı vermez ki. Kimsesiz güçsüz olan sen misin dedi Olga. Oh Jenya sen nasıl bir insansın, kime benziyorsun? Yalnız ve yalnız babama, o kadar, sadece ona. Şu koca dünyada başka hiç kimseye benzemiyorum. Yaşlı kibar doktor F.G. Kolokolçikov bahçesinde oturuyor, duvar saatini tamir ediyordu. Karşısında bezgin bir suratla torunu Kolya duruyordu. Sözde dedesine yardım ediyordu. Aslında bir saatten fazladır elinde tornavidayı tutuyor, dedesine bu aletin gerekli olmasını bekliyordu. Dedenin yerine yerleştirilmesi gereken çelik spiral yayı çok inatçıydı. Ama dede de pek sabırlıydı. Kolya'ya öyle geliyordu ki bu bekleyişin sonu gelmeyecek. Bu çok üzücüydü. Hele buna gür saçlı, bilgili ve becerikli Sima Simakov'un komşusunun çitinin arkasında bir görünüp bir kaybolmasını da eklersek. Sima Simakov diliyle, kafasıyla ve elleriyle tuhaf, gizemli işaretler yapıyordu. Kolya'nın ıhlamur ağacının altında oturan 5 yaşındaki kız kardeşi Tatyana, tembel tembel yatan köpeğin ağzına dulavrot otunu sıkıştırmak isterken birden çığlık attı ve dedesinin pantolonunu çekiştirdi. Bundan sonra Sima Simakov'un kafası çitin ardında yok oldu. En sonunda saatin yayı yerine kondu. Terli alnını yerden kaldıran beyaz saçlı kibar Kolokolçikov Kolya'ya insanoğlu çalışmalı dedi. Suratında sanki sana Hint yağı içiriyormuşum gibi bir ifade var Kolya. Tornavidayı ver, kerpeteni al. Emek insanı soylu kılıyor. Sana da en çok gereken ruh soyluluğu. Örneğin dün sen 4 tane dondurma yedin ama küçük kardeşinle paylaşmayı aklına bile getirmedin. Kolya yalan söylüyor vicdansız diyerek Tatyana'ya öfkeli bakışlar attı. Ona tam 3 defa 2 kere ısırsın diye dondurmayı uzattım. O ise beni şikayet ediyor. Hem o annemin masasından 4 kapik. Dipnot. Rusya'da değerce küçük para birimi. Yürüttü. Tatyana sen de dün gece iple pencereden indin dedi kafasını çevirmeden. Yastığının altında el feneri var. Dün gece odamıza yaramazın biri taş atıyordu. Taş attıktan sonra ıslık çalıyor, sonra tekrar taş atıyor, tekrar ıslık çalıyordu. Vicdansız Tatyana bu yüzsüzce sözleri söylediği an Kolya dona kaldı. Tüm bedeni tepeden tırnağa titriyordu. Kafası meşgul olan dede bu tehlikeli iftiraya pek dikkat etmedi ya da duymadı. Kolya şanslıydı. Neyse ki aynı anda içeri elinde bidonlarla sütçü kadın girdi. Sütçü küçük kaplarla ölçerek şikayet etmeye başladı. Efendim Fyodor Grigoryevich, dün hırsızlar az kalsın meşe fıçığı yürütüyorlardı evimin avlusundan. Bu sabah da çatı katının borularının üstünde iki kişinin oturup ayaklarını salladığını görmüşler. Nasıl yani, borunun üzerinde mi? Hangi amaçla affedersiniz diye sordu kibar adam. Tam bu anda tavuk kümesi tarafından gıcırtılı bir ses işitildi. Beyaz saçlı adamın elindeki tornavida düştü. İnatçı yay yine yuvasından fırladı ve demir kapağın üzerine düştü. Herkes, hatta Tatyana ile tembel köpek bile aynı anda dönüp sesin nereden geldiğine baktı. Kolya Kolokolçikov tek söz söylemeden tavşan gibi sıçradı ve çitin ardında kayboldu. İnek ahırının yanında durdu. Oradan kümesten gelen sesler işitiliyordu. Burada Sima Simakov'a rastladı ve heyecanla sordu. Bak, anlamıyorum neler oluyor. Neyin nesi bu? Alarm mı? Hayır, bu galiba bir numaralı genel çağrı sinyali. Çitten atladılar. Parkın yakınındaki deliğe daldılar. Burada iri yarı arkadaşları Geyka'ya rastladılar. Onun ardından Vasily Ledigin de geldi. Ve başkaları da. Sakin, sessiz ama hızla yalnızca kendilerinin bildiği yollardan bir amaca doğru koşuyor ve koşarken birbirlerine soruyorlardı. Bu alarm mı? Hayır, bu bir numaralı genel çağrı sinyali. Ne çağrısı? Hayır, bu üç stop değil ki. Gerizekalının biri tekerlekle durmadan 10 vuruşu yapıyor. Şimdi göreceğiz. Evet, kontrol edeceğiz. Hadi ileri, yıldırım gibi. Aynı anda Jenya'nın gecelediği yazlık evde 13 yaşlarında uzun boylu esmer bir çocuk duruyordu. Üzerinde yazlık pantolon ve koyu lacivert renkli, cebinin üzeri kızıl yaldız işlemeli, yarım kollu bir gömlek vardı. Saçları darmadağınık bir ihtiyar ona yaklaştı. Adamın keten gömleği çok mütevaziydi. Şalvarı oldukça geniş, yamalıydı. Sol ayağının dizine karışlarla kaba bir tahta parçası sarılmıştı. Bir elinde mektup, diğerinde eski revolveri tutuyordu. Arkadaş, çıkarken kapıyı sıkıca kapat, yüksek sesle ve gülümseyerek okudu ihtiyar. Evet, belki bana bu gece bizim evde şu kanepede kimin gecelediğini söylersin. Tanıdık bir kız diye yanıtladı çocuk. Köpek onu tutuklamış. Kızarak, yalan söylüyorsun dedi ihtiyar. O senin tanıdığınsa neden ismiyle hitap etmiyorsun? O notu yazdığın zaman ismini bilmiyordum, şimdi biliyorum. Onu tanımıyordum ve bu sabah evde yalnız bıraktın, öyle mi? Sen dostum delisin. Seni ruh ve sinir hastalıkları hastanesine göndermek gerekiyor. Şu aynayı kırmış, kül tablasını paramparça etmiş. İyi ki revolver manevra. Dipnot. Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi. Tatbikat. Mermisiyle doluydu. Ya gerçek mermi olsaydı? Ama dayı, senin hiç gerçek mermin olmadı ki. Çünkü düşmanlarının da tüfekleriyle kılıçları tahtadan. İhtiyarın gülümsediği anlaşılıyordu. Ama dağınık saçlarını silkerek sertçe konuştu. Bana bak, ben her şeyi görüyorum. Çok karanlık işlerle uğraşıyorsun. Dikkat et, seni annene göndermeyeyim. İhtiyar tahta ayağını tıkırdatarak merdivenlerden yukarı çıktı. O gözden kaybolunca çocuk havaya fırladı. İçeri giren köpeğin pençelerini yakaladı ve suratından öptü. Baksana Rita, bizi yakaladı. Önemli değil, bugün havasında. Eminim şimdi şarkı söyleyecek. Dediği gibi de oldu. Önce yukarıdaki odadan öksürük sesleri geldi. Sonra tra la la ve bariton ses. Üçüncü gecedir uyuyamıyorum. Aklımda tek şey var. Can sıkıcı sessizlikteki bilinmez harekat. Dur bir dakika köpek diye bağırdı Timur. Neden pantolonumu çekiştiriyorsun? Nereye sürüklüyorsun beni? Timur dayısının odasına giden kapıyı hızla kapadı. Ardından köpeğin peşinden terasa çıktı. Terasın köşesindeki küçük telefonun yanında duran duvara iple sarılmış bronz çan çırpınıyordu. Çocuk çanı eline sıkıştırdı, ipi çiviye sardı. Şimdi çırpınan ipin hareketi biraz yavaşlamıştı. Galiba bir yerlerden kopmuştu. Timur şaşkınlık ve telaş içinde telefonun nahizesini kaldırdı. Bu olaylar olmadan bir saat kadar önce Olga masa başında oturuyordu. Önünde matematik ders kitap vardı. Jenya içeri girdi ve tentridiyot şişesini aldı. Olga hırçın hırçın sordu. Jenya, omzundaki sıyrık da ne? Yürüyordum dedi Jenya umarsızca. Yolumun üstünde keskin dikenli bir şey vardı. İşte oluverdi. Peki benim yoluma neden keskin dikenli bir şey çıkmıyor dedi Olga onun konuşmasını taklit ederek. Bu doğru değil. Senin yolunda matematik sınavı duruyor. O hem keskin hem de dikenli. Bak görürsün kazanamayacaksın. Oleçka mühendislik okuma doktor ol dedi Jenya. Ardından Olga'ya küçük aynayı uzattı. İşte bak senden mühendis olur mu? Aynı zamanda enerjik hareketler yaparak konuşmasını sürdürdü. Mühendis şöyle şöyle ve şöyle olmalı. Senin yüzün ise şöyle şöyle ve şöyle. Jenya Olga'ya baktı, kaşlarını kaldırdı ve sevgi dolu bir gülücük attı. Seni akılsız dedi Olga. Bir yandan da ona sarılıyor ve öpüyordu. Hadi git başımdan Jenya, çalışıyorum. En iyisi kuyudan su getir. Jenya bir elma aldı, köşeye çekildi. Pencerenin önünde bir süre durduktan sonra akordiyonun kutusunu açtı. Biliyor musun Olga, bugün bana bir amca yaklaştı. Görünüşü iyiydi, beyaz takım elbise giymişti. Açık tenliydi, bana senin ismin ne diye sordu. Ben Jenya diye yanıtladım. Olga gözlerini kitaptan ayırmadan, Jenya bana engel olma, akordiyona da dokunma dedi. Sen galiba, akordiyonu kutusundan çıkarmaya çalışan Jenya konuşmasını sürdürüyordu. Olga'nın kardeşisin. Bu kez Jenya'nın sözleri Olga'nın dikkatini çekmişti. Jenya, sen bana engel olma ve akordiyona dokunma diyorum. Ablan çok iyi akordiyon çalıyor dedi adam. Konservatuvarda okumak istiyor mu? Jenya akordiyonu çıkarıp kayışını omzuna taktı. Adama hayır diyorum. O artık demir beton uzmanlığı alıyor. Adamcağız buna şaşırdı. Aa dedi. Konuşmasının burasında Jenya klavyeye dokundu. Ben de ona bee diyorum. Klavyeye bir kez daha dokundu. Yaramaz kız akordiyonu yerine bırak diye bağırarak yerinden fırladı Olga. Tanımadığın kişilerle sohbet etmene kim izin veriyor? Aman bırakırız ne olmuş ki dedi kırgınlıkla Jenya. Ben sohbet etmedim, o başladı sohbet etmeye. Sana konuşmamızın devamını anlatmak istemiştim ama şimdi anlatmam. Bekle babam gelsin sana gösterir. Bana mı gösterir? Asıl sana gösterir. Ders çalışmama engel oluyorsun. Jenya boş kovayı aldı. Kapıdan çıkarken hayır sana diye bağırarak Olga'yı yanıtladı. Babama anlatacağım. Beni kah gaz ocağının yağı için, kah sabun için, kah su için kaç kez dışarı gönderiyorsun. Ben senin ne kamyonun, ne atın, ne de traktörünüm. Jenya bir kova su getirip sıranın üstüne bıraktı. Ama Olga kitaptan başını kaldırmayıp ona hiç ilgi göstermediği için kırgınlıkla bahçeye yöneldi. İki katlı ambarın önündeki çimene geldiğinde cebinden sapanını çıkardı. Sapanın lastiğini gerdi ve gökyüzüne kartondan yaptığı küçük paraşütçüyü bıraktı. Paraşütçünün üzerindeki masmavi kağıt kubbe açılıverdi. Ama güçlü rüzgar paraşütçüyü kenara doğru itti. Paraşütçü ambarın karanlık çatı katının penceresinin ardında kayboldu. Kaza olmuştu. Karton adamcağızı kurtarmak gerekiyordu. Jenya delik deşik çatısından her yana incecik teller ayrılan ambarın çevresini dolaştı. Pencereye eski bir merdiven dayadı ve ona tırmanarak çatıya atladı. Ne kadar tuhaf. Çatı katında bir hayat vardı. Duvarda ipler, el feneri ve ilçenin anlaşılmayan işaretlerle dolu haritası asılıydı. Ayrıca iki tane sinyal bayrağı çaprazlama asılmıştı. Köşede üstü çuvalla örtülü saman yığını vardı. Hemen yanında kaplama kutu duruyordu. Delik deşik çatının yanında kocaman dümene benzeyen bir çark duruyordu. Çarkın üzerinde bir telefon asılıydı. Jenya duvardaki delikten bakıverdi. Jenya'nın gözleri önünde gür ağaçların dalları tıpkı deniz dalgaları gibi sallanıyordu. Gökyüzünde güvercinler uçuşuyordu. Jenya o an kararını verdi. Güvercinler martı, şu döküntü ambarda ipleriyle, fenerleriyle ve bayraklarıyla birlikte kocaman bir gemi. Jenya da bu geminin kaptanıydı. Bu düşünceyle çok neşelendi, dümeni çevirdi. İpten yapılmış teller titredi, uğuldamaya başladı. Rüzgar güçlendi ve yeşil dalgaları itmeye başladı. Jenya'ya öyle geldi ki gemisinin ambarı ağır ağır dalgalara yayıldı. Soldan bordaya, dipnot, borda, teknenin yan tarafları, diyerek kumanda verdi Jenya. Tüm gücüyle ağır dümene abandı. Çatının delikleri arasından güneşin daracık düzgün ışıkları yüzüne ve elbisesine düştü. Jenya bunun düşman gemilerinin projektörleri olduğunu düşündü. Kendinde onlara yanıt verme hakkını hissetti. Dümeni kullanmak o kadar da kolay değildi. Kah sağa, kah sola çeviriyor, bağırarak emirler veriyor, kumandanlık ediyordu. Ama projektörün dümdüz ışıkları giderek sönüyordu. Elbette ki bu güneşin bulutların ardına saklanması değildi. Bu ezilmiş düşman filosunun suyun dibini boylamasıydı. Savaş sona ermişti. Jenya tozlu eliyle alnını sildi. Birden duvardaki telefon çaldı. Jenya bunu hiç beklemiyordu. Telefonun oyuncak olduğunu sanmıştı. Çok şaşkındı. Telefonu açtı. Keskin bir ses konuşuyordu. Alo, alo, duyuyor musunuz? Yanıt verin. Hangi eşek telleri kopararak aptal ve anlaşılmaz sinyaller veriyor? Bu bir eşek değil diye telaşla mırıldandı Jenya. Bu benim Jenya. Aynı ses keskin ve korku yüklü konuştu. Deli kız, dümeni bırak ve uzaklaş oradan. Şimdi gelip seni dövecekler. Jenya ahizeyi bıraktı ama artık çok geçti. Birden birisinin kafası gözüktü. Bu Geyka'ydı. Ardından Sima Simakov, Kolya Kolokolçiko ve diğer çocuklar tırmanıyorlardı. Pencereden geri geri çekilen Jenya korku içinde bağırdı. Kimsiniz? Gidin buradan. Burası bizim bahçemiz. Sizi buraya çağıran olmadı. Bu sözlere karşın çocuklar kalın bir duvar oluşturarak sessizce Jenya'ya doğru ilerliyorlardı. Jenya köşeye sıkıştırılmıştı, çığlık attı. Aynı anda ışık gelen yerden bir gölge daha göründü. Herkes geri döndü. Aralanarak yolu açtılar. Jenya'nın karşısına uzun boylu esmer çocuk dikildi. Üzerinde mavi yarım kollu gömlek, gömleğinin üzerinde yaldız işlemesi vardı. Çocuk yüksek sesle, ''Sakin ol Jenya'' dedi. ''Bağırmana gerek yok. Sana kimse bir şey yapamaz. Biz seninle tanışıyoruz. Ben Timur.'' ''Sen Timur musun?'' dedi şaşkınlıkla Jenya. Gözleri iri iri açılmıştı. ''Gece üzerime çarşaf örten sen miydin? Masanın üzerindeki mektubu sen mi bıraktın? Babama cepheye telgrafı sen mi gönderdin? Ama neden, niçin, beni nereden tanıyorsun?'' Timur ona yanaştı. Elini elinin içine aldı ve şöyle dedi. ''Bizimle kal. Otur ve dinle. O zaman her şeyi anlarsın.'' Herkes çuvalla örtülü saman yığının üzerine oturmuş, Timur'un çevresini sarmıştı. İlçenin haritasını inceliyorlardı. Bir gözlemci küçük pencerenin yanında deliğin olduğu yerde pusuda bekliyordu. Çocuğun boynunda eski püskü bir tiyatro dürbünü asılıydı. Jenya Timur'un yanına oturmuştu. Dikkatle onu dinliyor ve çevresine bakınıyordu. Kimsenin bilmediği karargâhtaki bu toplantıyı izliyordu. Konuşmacı Timur'du. Yarın şafak sökerken insanlar henüz uykudayken ben ve Kolokolçikov onun kırdığı sözün burasında Jenya'yı işaret etti. Telleri tamir edeceğiz. Kolye uyanamaz dedi denizci gömleği giymiş koca kafalı Geyka. O kahvaltı saatine kadar anca uyanıyor. Yerinden fırlayarak ve kekeleyerek iftira dedi Kolye Kolokolçikov. Ben güneşin ilk ışıklarıyla uyanırım. Doğrusu güneşin ilk ışıkları ya da ikinci ışıklarının ne zaman olduğunu bilemem ama Kolya'nın geç kalacağını kesin olarak biliyorum dedi inatla Geyka. Pusuda duran gözlemci ıslık çaldı. Çocuklar yerlerinden fırladılar. Yol boyunca toz duman içinde atlı topçu tümeni koşuyordu. Kayışlar ve demirler içindeki güçlü atlar gri kılıflarla örtülü yeşil mermi kutularını taşıyorlardı. Güneşten derileri yanmış, sertleşmiş koşu atlarının semerleri hiç kıpırdamıyordu. Hızla yollarına devam ediyorlardı. Bir batarya, dipnot, en küçük topçu birliği. Diğerinin peşinden ormanın içinde gözden kayboluyorlardı. Tümen geçti gitti. İstasyona yükleme yapmaya gidiyorlar dedi Kolya Kolokolçikov. Ben onların üniformalarından anlıyorum. Ne zaman talime? Dipnot. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi. Ne zaman manevraya gidiyorlar, ne zaman geçit yapıyorlar. Kendine sakla diye durdurdu onu Geyka. Bizim de gözümüz var. Biliyor musunuz çocuklar, şu geveze Kızıl Ordu'ya kaçmak istiyor. Olmaz dedi Timur. Boş bir düşünce bu. Nasıl olmaz dedi yüzü pancar gibi kızaran Kolya. Peki o zaman neden eskiden çocuklar hep cepheye kaçarmış? O eskidendi. Artık bizim yaşıtlarımızı almıyorlar. Ayrıca tüm kumandanlar bu konuda emir almışlar. Bize yasak. Hemen kovarlar. Nasıl kovarlar yani dedi daha da kızaran ve öfkelenen Kolya Kolokolçikov. Biz yabancı değiliz ki. İşte. Timur içini çekerek devam etti. Yabancı olmayan bizleri. Hadi çocuklar işimize dönelim. Herkes yerine geçti. Kriyov sokağı 34 numaralı evdeki elma ağaçlarını çocuklar hırpalamış. Kırgın bir sesle konuşan Kolya ekledi. Ağacın iki budağını kırmışlar ve çiçekliği de ezmişler. Kimin evi orası? Timur muşambayla kaplanmış defterine baktı. Kızıl Ordu askeri Kurukov'un evi. Bizde bahçeler ve elma ağaçları üzerine uzman kim? Ben dedi çekingenlikle bir ses. Bunu kim yapmış olabilir? Mişka Kıvakin ile yardımcısı figura yapmış. Elma ağacı Miçurin, dipnot, İ nokta ve botanik alanında çalışan bahçecilik enstitüsü kurduğu bir kente adı verilmiş Rus bilim insanı. Binsinden, hani altın taneleri, dipnot, ilk kez botanikçi İ nokta ve Miçurin'in kurduğu bahçecilik enstitüsünde yetiştirilmiş bir elma cinsi. Denilenlerden. Yine Kıvakin. Timur böyle söyledikten sonra derin düşüncelere daldı. Geyka, sen onunla konuştun mu hiç? Evet. İki defa ensesine yumruk yedi. O ne yaptı? O da iki defa hamle yaptı bana. Sen de hep yumruk yedi, hamle yaptı diyorsun ama bunların hiçbir yararı yok. Peki Kıvakin'le özellikle ilgileneceğiz. Devam edelim. Köşeden biri seslendi. 21 numaralı evde oturan ihtiyar sütçü kadının oğlunu süvari alayına almışlar. Vay canına. Timur sitemle kafasını salladı. Yahu onların kapısına 3 gün önce bizim işaretimiz takılmıştı. Kim takmış işareti? Kolokolçikov sen mi? Evet. Neden o zaman yıldızın sol ışını sülük gibi eğri? Üzerine aldığın işi doğru düzgün yap. İnsanlar bakıp bakıp gülerler sonra. Devam edelim. Sima Simakov yerinden fırladı. Hızla ve kendine güvenerek konuştu. Puşkaryova sokağındaki 54 numaralı evin keçisi kaybolmuş. Yolda gidiyordum. Küçük bir kız çocuğunu döven bir nine gördüm. Bağırdım. Teyze dövmek kanunlara aykırıdır. O şöyle yanıt verdi. Keçi kaybolmuş. Kahrolası nereye kaybolduysa. Şu derenin arkasındaki lifleri kemirmiş. Sonra da yok olmuş. Sanki yerin dibine girmiş. Bir dakika, burası kimin evi? Kızıl Ordu askeri Pavel Guryevich'in. Kız çocuğu Guryevich'in kızı. Adı da Nurka. Onu döven ihtiyardı ninesi. Adını bilmiyorum. Keçi gri renkli, yalnızca sırtı siyah. Adı Manka. Sert bir sesle emretti Timur. Keçi bulunacak, o kadar. Aramak için 4 kişilik bir takım gidecek. Sen ve sen. Tamam mı çocuklar? Geyka isteksizce 22 numaradaki kız ağlıyor dedi. Neden ağlıyor? Sordum, hiçbir şey söylemiyor. İyice sorsaydım. Belki bir son dövmüş ya da kalbini kırmıştır. Sordum, söylemiyor. Büyük bir kız mı? 4 yaşlarında. İşe bak. Bir yetişkin olsa neyse ama daha 4 yaşında. Bir dakika. Ev kimin? Teğmen Pavlov'un evi. Bir süre önce sınırda öldürülen Teğmen. Sordum, söylemiyor diye kızgınlıkla Geyka'yı taklit etti Timur. Sonra kaşlarını çattı, uzun uzun düşündü. Peki, ben hallederim, siz karışmayın. Uzaktan Mişka Kıvakin gözüktü diye yüksek sesle bağırdı gözlemci çocuk. Sokağın öbür yanında yürüyor, elma tıkınıyor. Timur, bir takım göndermeli. Onu ya pataklasınlar ya enselesinler. Gerek yok, herkes yerinde kalsın. Ben biraz sonra dönerim. Timur böyle söyledikten sonra pencereden merdiveni atladı ve çalıların içinde yok oldu. Gözlemci yeni bir haber veriyordu. Giriş kapısında yabancı bir kız görüyorum. Güzel bir görünüşü var. Elinde testi tutuyor ve süt alıyor. Sanıyorum bu evin sahibi. Kolya Kolokolçikov kolundan çekiştirerek, bu senin kardeşin mi diye sordu Jenya'ya. Yanıt alamayınca alıngan bir sesle uyardı. Sakın buradan ona seslenme. Jenya kolunu sertçe çekti ve aynı sertlikle konuştu. Otur yerine, başkan kesildi başımıza. Geyka Kolya'ya şakadan takıldı. Onu rahat bırak, yoksa seni pataklar. Kolya küskün. Beni mi? Onun tırnakları mı var? Benim de kaslarım var. İşte kol kaslarım, bacak kaslarım. O seni kol ve bacak kaslarınla birlikte pataklar. Çocuklar dikkat, Timur Kıvakin'e yaklaşıyor. Timur elindeki dalla Kıvakin'in önünü kesmek istedi. Bunun farkına varan Kıvakin duraksadı. Ama yassı yüzünden ne şaşkınlık ne de korku okunuyordu. Kıvakin başını eğerek alçak sesle konuştu. Merhaba komiser, nereye böyle? Timur onun konuşma tonuna uyarak, merhaba şef, sana geliyordum dedi. Misafirim olmana çok sevindim ama ikram edecek hiçbir şeyim yok. Gerçi bu var. Elini gömleğinin içine soktu ve Timur'a bir elma uzattı. Elmadan bir parça ısıran Timur, yürüttüğün elmalardan mı diye sordu. Evet diye açıkladı Kıvakin. Altın taneleri ama ne yazık ki daha olmamışlar. Yüzünü buruşturarak, Ekşi dedi Timur ve elmayı yere attı. Bana baksana, sen 34 numaralı evin çitinde şu işareti gördün mü? Timur bunları söylerken mavi gömleğindeki yıldıza işaret ediyordu. Tut ki gördüm dedi Kıvakin, ardından ekledi. Ben kardeşim hem gündüzleri hem geceleri her şeyi görüyorum. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Madem ki hem gündüzleri hem geceleri her şeyi görüyorsun, öyleyse bu nişana kesinlikle rastlayacaksın demektir. O zaman nişanı gördüğün yerden kafana sıcak su dökülmüş gibi kaç. Vah komiser, ne kadar da öfkelisin diye kelimelerin üzerine basa basa konuştu Kıvakin. Yeter konuştuk artık. Timur sesini yükseltmeden, vah şefim ne kadar da inatçısın dedi. Şimdi söyleyeceklerimi sakın unutma. Çetene de aktar, sizinle son kez konuşuluyor. Dışarıdan onları izleyenler akıllarına bu birbiriyle konuşan iki kişinin aslında dost değil düşman olduğunu getirmezdi. Bu yüzden elinde testiyi tutan Olga sütçü kadına, şu yaramaz terbiyesiz Kıvakin'le konuşan çocuk da kim diye sordu. Bilmiyorum diye yanıtladı sütçü kadın. Herhalde onun gibi yaramazın terbiyesizin biri. Nedense hep sizin evin çevresinde geziniyor. Kuzum kardeşine dikkat et, ne olur ne olmaz döverler falan. Olga işkillenmişti. Çocukların her ikisine de nefret dolu bakışlarla baktı. Terasa doğru yürüdü. Testiyi masanın üzerine bıraktı. Kapıları kilitledi ve iki saatten beri ortalarda gözükmeyen Jenya'yı aramak üzere çıktı. Ambarın çatısına geri dönen Timur çocuklara görüşme hakkında bilgi verdi. Aralarında konuştular. Kıvaki'nin çetesine ertesi gün ultimatum göndermeye karar verdiler. Bu son konuşmanın ardından çocuklar sessizce çatıdan indi. Çitteki boşluklardan geçerek evlerine ya da farklı yönlere yürüdüler. Timur Jenya'ya yaklaştı. ''Evet'' diye sordu. ''Şimdi her şeyi anladın mı?'' ''Evet'' diye yanıtladı Jenya. ''Ama yine de anlamadığım bir şeyler var. Sen bana basitçe anlatsana.'' ''Öyleyse şimdi aşağı inelim. Beni izle. Zaten şu anda kardeşin evde değil.'' Çatıdan indikten sonra Timur merdiveni kaldırdı. Hava kararmak üzereydi. Buna karşın Jenya onun peşinden güvenle yürüdü. Sütçü kadının evinin tam karşısında durdular. Timur çevreye bakındı. Kimsecikler yoktu. Cebinden küçük, içinde yağlı boya olan kurşun bir tüp çıkardı. Üzerinde yıldız resmi olan kapıya yaklaştı. Gerçekten de yıldızın sol ışını tıpkı eğilmiş sürük gibi duruyordu. Timur yıldızın ışınlarını düzeltti, daha da keskinleştirdi. ''Bunu neden yaptın?'' diye sordu Jenya. ''Bana kısaca açıklasana.'' Timur yağlı boya tüpünü cebine soktu. Dular ve totundan bir yaprak kırıp boyalı elini temizledi. Jenya'nın gözlerinin içine içine bakarak konuştu. ''Bu işaret şu anlama geliyor. Senin evinden Kızıl Ordu'ya bir insan gitmiş. O zamandan beri evin koruma ve kontrol altında. Senin baban orduda mı?'' ''Evet.'' Jenya heyecan ve gururla atıldı. ''O kumandandır. Demek ki sen de bizim tarafımızdan koruma altına alınmışsın.'' Başka bir yazlık evin kapısının önünde durdular. Bu evin çitinde de bir yıldız resmi vardı. Ama buradaki yıldızın uçları daha net idi. ''İşte'' dedi Timur. ''Bu evden de biri Kızıl Ordu'da hizmet ediyor. Ama o artık yok. Burası geçenlerde öldürülen Teğmen Pavlov'un yazlık evi. Burada karısı ve Geyka'nın anlattığı küçük kızı oturuyor. Hani hep ağlayan ama bir türlü neden ağladığını söylemek istemeyen küçük kız. Eğer fırsatını bulursan ona bir iyilik yap, gönlünü al.'' Timur bu sözleri oldukça yalın bir dille anlatmıştı. Ama Jenya hem göğsünde hem kollarında karıncalanma hissetti. Akşam ılık ve boğucuydu. Jenya başını eğerek susuyordu. Sırf herhangi bir şey söylemiş olmak için konuştu. ''Geyka var ya, o iyi birisi midir?'' ''Evet'' diye yanıtladı Timur. ''Onun babası denizcidir. Donanmacı oğlu o. Bakma hep kendini öven ufak kolokol çıkovu her zaman azarladığına. Nerede olursa olsun onu savunur.'' Bir öfkeli sesleniş, bağırış onları arkalarına bakmaya zorladı. Olga çok yakınlarındaydı. Jenya Timur'un eline dokundu. Onu Olga ile tanıştırmak istiyordu. Ama yeni ve daha öfkeli bir bağırış onu bu düşünceden vazgeçirdi. Ezik ezik Timur'a baktı, başını salladı ve omuzlarını çekerek Olga'ya doğru yürüdü. Olga ağır ağır soluk alarak ve sesinde tiz titreyişlerle bağırdı. ''Yevgeniya, sana bu çocukla konuşmayı yasaklıyorum, anladın mı?'' ''Ama Olga'' diye mırıldandı Jenya. ''Ne oldu sana?'' ''Bu çocuğa yaklaşmanı kesinlikle yasaklıyorum.'' diye kesin bir biçimde yineledi Olga. ''Senin yaşın 13, benimki ise 18, senin ablanım, senden büyüğüm. Babam giderken beni tembihlemişti.'' Jenya umutsuzlukla konuştu. ''Ama Olga hiçbir şey anlamıyorsun.'' Jenya yerinde duramıyordu, kıpır kıpırdı. Açıklama yapmak, aklanmak istiyordu. Ama yapamıyordu, çünkü buna hakkı yoktu. Ablasına daha fazla bir şey söylemedi, yalnızca elini salladı. Hemen yatağa girdi, uzun süre uyuyamadı. Ama uyuduğunda da pencerenin tıklatıldığını duymadı. Böylece babasının gönderdiği telgrafın gelişini de öğrenemedi. Tan yeri ağrıyordu. Çobanın kavalı işitiliyordu. Sütçü kadın ineğini sürüye sürüye götürüyordu. Tam sokağın köşesinden dönmüştü ki akasya çalılarının arkasından 5 çocuk fırladı. Ellerinde boş kovalar vardı. Kuyuya doğru koştular. ''Hadi salla, hadi, alsana, tutsana.'' Çıplak ayakları soğuk suyla ıslandı. Avluda koşuşturuyorlardı. Kovalar düşüyor, dökülüyor, yeniden kuyudan dolduruluyordu. Hiç durmuyorlardı. Timur kuyunun pompasını durmaksızın çalıştıran su içinde kalmış Sima Sima Kova yaklaştı ve sordu. ''Kolokol Çikov'u gördünüz mü? Uyanamadı demek ki. Hadi acele edin sütçü kadın, şimdi döner.'' Timur Kolokoçkoğulları'nın yazlık evlerinin bahçesine girer girmez ağacın altında durdu ve ıslık çaldı. Yanıt beklemeden ağaca tırmandı. Odanın içine bakındı. Ağacın tepesinden pencereye yaslanan yatağın yarısı ve battaniyeye sarılmış ayaklar gözüküyordu. Timur yatağa ağaç kabuğu fırlattı ve yavaşça seslendi. Kolya, uyan Kolya! Yatakta uyuyan çocuk kıpırdamadı bile. O zaman Timur cebinden çakısını çıkardı, ağaçtan bir çubuk kesti ve ucunu oydu. Çubuğu açık pencereye doğru uzattı, battaniye yakaladı ve kendine doğru çekti. İnce battaniye pencereye doğru kaydı. Odada boğuk sesli bir bağırış duyuldu. Üzerinden kayan battaniyeye bön bön bakan beyaz saçlı beyefendi iş çamaşırlarıyla yataktan fırladı. Battaniye yakalamak için pencereye doğru koştu. İhtiyarla neredeyse yüz yüze gelen Timur bir çırpıda ağaçtan atladı. Beyaz saçlı beyefendi ise zar zor yakaladığı battaniyesini hızla yatağa bıraktı. Gözlüklerini taktı, duvardan tüfeğini aldı. Gökyüzüne doğru hedef aldı, gözlerini kapadı ve ateş etti. Ardına bakmadan ve düşünmeden koşan Timur kuyuya yaklaşınca durdu. Korkusundan dona kalmıştı. Yanlış yapmıştı. O uyuyan beyaz saçlı beyefendiyi kolye sanmıştı. Beyaz saçlı beyefendi ise ona hırsız. Timur sütçü kadının önünden su kovalarıyla geçtiğini görünce akasya çalılarının arkasına saklandı ve gözlemeye başladı. Çeşmeden dönen ihtiyar kadın kovayı kaldırdı ve içindeki suyu tahta fıçıya boca etti. Bir anda sular çevreye saçıldı çünkü fıça ağzına kadar doluydu. Yaşlı ninenin ayakları ıslanmıştı. Sütçü kadın şaşkınlıkla çevresine bakındı. Sonra fıçının etrafını dolandı. Elini fıçının içine soktu, çekip kokladı. Ardından kiliti kontrol etmek için giriş kapısına koştu. Sonra da ne yapacağını bilmez halde komşunun penceresini tıklattı. Timur gülümseyerek pusudan çıktı. Acele etmesi gerekiyordu. Güneş iyice yükselmişti artık. Kolya Kolokoçkov gelmediği için telleri henüz onaramamışlardı. Timur ambara doğru yürüdü. Jenyaların bahçeye bakan pencerelerinden içeriği görmeye çalıştı. Masanın yanındaki yatakta üzerinde tişört ve şortla Jenya oturuyordu. Durmadan yüzüne düşen saçları düzelterek bir şeyler yazıyordu. Jenya Timur'u fark edince ne korktu ne de şaşırdı. Olga uyanmasın diye Timur'a parmağıyla sessiz ol işareti yaptı. Bitmemiş mektubu çekmeceye sakladı ve ayak uçlarına basarak dışarı çıktı. Timur Jenya'ya başından geçenleri anlattı. Jenya Olga'nın tembihlerini büsbütün unutarak Timur'a kendisine kırdığı telefon tellerini onarmak için yardıma hazır olduğunu söyledi. İşlerini bitirdiler. Timur gitmek üzere çitin öbür yanına geçmişti. Jenya ona şöyle dedi. Bilmiyorum neden ama ablam senden nefret ediyor. Ya çok tatsız dedi Timur. Benim de dayım senden nefret ediyor. Böyle söyledikten sonra gitmeye davrandı ama Jenya onu durdurdu. Bir dakika dur. Saçlarını çeki düzen ver. Bugün saçların çok dağınık. Jenya tarağını çıkararak Timur'a uzattı. Aynı anda arkadan Olga'nın öfkeli sesi işitildi. Jenya ne yapıyorsun orada?